Ayrım 2.
Jondret karısıyla yalnız kalmıştı. Odada yeniden bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Sessizce 2-3 defa odanın çevresini dolandı. Sonra sırtındaki karısının gömleğinin etek uçlarını pantolonunun kemerinden içeri tıkmak için birkaç dakika uğraştı. Birdenbire kadına doğru döndü, kollarını kavuşturdu, haykırdı. "Sana bir şey söyleyeyim mi? O kız..." "Ne var yani?" diye üsteledi kadın. "O kız neymiş?" Artık Marius'un şüphesi kalmamıştı. Söz konusu olan oydu. Şiddetli bir kaygıyla dinliyordu. Bütün hayatı kulaklarındaydı. Jondret eğilmiş, karısının kulağına alçak sesle bir şeyler söylemişti. Sonra doğruldu, yüksek sesle tamamladı. "Ta kendisi." "Bu kız o mu?" "O ya." Ananın osundaki ifadeyi hiçbir kelime anlatamaz. Bunda şaşkınlık, çılgınlık, hınç, öfke vardı, korkunç bir sesle karışmış olarak. Kocasının onun kulağına söylediği birkaç kelime, hiç şüphesiz bir ad uyuklayan bu şişman kadını uyandırmaya, iğrençken korkunç hale getirmeye yetmişti. "Olur şey değil," diye haykırdı. "Benim kızlarımın yalın ayak dolaştıklarını, sırtlarına giyecek bir tek elbiseleri olmadığını düşünüyorum da." "Ne demek?" "Atlas kaplı bir manto, kadife bir şapka, ipek iskarpinler, daha neler." "200 franktan daha çok üst baş." "Onu da hanım sanır görenler." "Hayır, mutlaka aldanıyorsun." "Hem bir kere ötekisi çirkindi." "Bu hiç de fena değil." "Gerçekten hiç de fena değil, o olamaz." "O diyorum ben sana, bak görürsün." Bu kadar kesin bir direnme karşısında Jondret'in karısı kırmızı beyaz ablak yüzünü kaldırdı, biçimsiz bir ifadeyle tavana baktı. O anda Marius'a kocasından daha korkunç göründü. Dişi kaplan bakışlı bir dişi domuzdu bu. "Nasıl?" dedi. "Kızlarıma merhametle bakan bu korkunç güzel kız, o pis dilenci mi? Oha! Takunyamın topuğuyla onun karnını patlatmak isterdim." Yataktan aşağı atladı, bir süre ayakta durdu. Saçları dağılmıştı, burun delikleri şişmiş, ağzı aralık, yumrukları sıkılmış, arkaya atılmıştı. Sonra gene kendini yatağın üzerine attı. Erkek dişisine hiç aldırış etmeden gidip geliyordu. Böylece bir süre sessiz kaldıktan sonra karısına yaklaştı, önünde durdu. Az önceki gibi gene kollarını kavuşturmuştu. "Sana bir şey daha söyleyeyim mi?" "Kadın ne?" diye sordu. Adam alçak sesle kısa bir karşılık verdi. "Şunu: kısmetim açıldı, talih bana gülüyor." Jondret hatun, "Benimle konuşan bu adam deli mi oldu acaba?" der gibi baktı. Adam devam etti. "Allah kahretsin. Bir hayli zamandan beri ateşin varsa açlıktan öl, ekmeğin varsa soğuktan öl topluluğuna dahildim. Çok sefalet çektim. Hem kendi sefalet yükümü hem de başkalarınınkini. Artık alay edecek halim kalmadı. Bunlar bana hiç de gülünç görünmüyor. Ulu tanrım, artık saçmalık yeter, komediye baydos. Acıktığım kadar yemek, susadığım kadar içmek istiyorum. Tıkınmak, uyumak, hiçbir şey yapmamak. İşte ben de böyle sıramı savmak istiyorum. Gebermeden önce ben de bir parça milyoner olmak istiyorum." Pis odanın çevresini dolanırken öbürleri gibi diye ekledi. Kadın, "Ne demek istiyorsun?" diye sordu. Adam başını salladı, gözünü kırptı. Bir gösteriye başlamak üzere olan sokak hokkabazı gibi sesini yükseltti. "Ne demek mi istiyorum? Dinle bak." Karısı, "Şşt!" diye homurdandı. "Bağıra bağıra konuşma. Başkalarının duymaması gereken konular bunlar." "Adam sende. Kim var ki? Bitişikteki mi? Az önce sokağa çıktığını gördüm. Zaten o koca aptal bir şey anlar mı ki? Hem de sokağa çıktığını gördüm diyorum sana." Bir içgüdüyle sesini alçalttı ama sözlerini Marius'un duyamayacağı kadar kısamadı. İyi bir tesadüf Marius'un bu konuşmanın hiçbir kelimesini kaçırmamasına yardım etmişti. Yağan kar sokaktaki araba gürültüsünü boğuyordu. İşte Marius'un duydukları. "İyi dinle. Krezus yakalandı. Oldu demektir. Oldu bile. Her şey düzenlendi. Gerekli kimselerle görüştüm. Bu akşam saat 6'da gelecek. 60 frank getirmek için aptal. Gördün ya nasıl yalanlar uydurdum. 60 frank ev sahibi 4 Şubat. Bu bir taksit bile değil. Ne de aptal şey. Neyse saat 6'da gelecek. Bitişik komşunun yemeğe gittiği saattir bu. Burgon Hatun şehirde bir yerde bulaşık yıkıyor. Evde kimsecikler yok. Komşu hiçbir vakit saat 11'den önce dönmez. Küçük kızlar gözcülük ederler. Sen bize yardım edersin. O da boyun eğer. Peki ya boyun eğmezse? Jondrette uğursuz bir el hareketi yaptı. Biz onun boynunu eğeriz, dedi, bir kahkaha attı. Marius onun güldüğünü ilk defa görüyordu. Bu kahkaha hem soğuk hem yumuşaktı, insanı ürpertiyordu. Jondrette ocağın yanında bulunan bir dolabı açtı, oradan eski bir kasket çıkardı, ceketinin koluyla fırçaladıktan sonra başına geçirdi. Şimdi, dedi, ben sokağa çıkıyorum. Daha görmem gereken kimseler var, iyi kimseler. Bak göreceksin, işler ne güzel yoluna girecek. Dışarıda elimden geldiği kadar az kalacağım. İyi bir oyun oynayacağız, sen evde kal. İki eli pantolonunun ceplerinde bir süre düşünceye daldı, sonra haykırdı. Biliyor musun, gene talihimiz varmış ki o beni tanımadı. O da beni tanısaydı dünyada gelmezdi. Bizden kaçıyordu. Beni kurtaran sakalım oldu. Romantik sakalım. Benim güzel küçük romantik sakalım. Yeniden gülmeye başladı. Pencereye gitti. Kar hala yağıyor, kurşuni gökyüzünü çizgiliyordu. Ne berbat bir hava, dedi. Sonra redingotunu kavuşturarak, elbise çok bol ama olsun, bir şey fark etmez, diye ekledi. Namussuz moruk, bunu bana bırakmakla çok iyi etti doğrusu. Bu olmasaydı dışarı çıkamazdım. Fırsat da gene elimizden kaçardı. Görüyor musun işler nelere bağlı? Kasketi gözlerinin üzerine çekerek odadan çıktı. Dışarı ancak birkaç adım atacak kadar bir zaman geçmişti ki kapı yeniden açıldı. Adamın yırtıcı, kurnaz yüzü aralıktan gene göründü. Az daha unutuyordum, dedi. Bir kömür maltızı alırsın kendine. İnsanseverin kendisine bıraktığı 5 frangı karısının önlüğüne attı. Kadın, kömür maltızı mı, diye sordu. Evet. Kaç gözlü olacak? 2. 30 metrelik tutar bu. Artanıyla da akşam yemeği için bir şeyler alırım. Hayır, olmaz. Niçin? Sakın parayı harcamaya kalkma. Niçin? Çünkü benim de alacak bir şeyim vardı ondan. Neymiş o? Bir şey. Sana kaç para ister? Buralara yakın bakır kapkaçakçı nerede var? Muftar sokağında. Ha evet, köşe başında, dükkanı hatırladım. Ama söyle bana bakayım, senin alacağın şey için kaç para ister? 50 metrelik, 3 frank. Akşam yemeği için pek bir şey kalmayacak. Bugün yemek düşünülecek gün değil. Yapılacak daha iyi şeyler var. Yeter elmasım. Karısının bu sözü üzerine Jondrette kapıyı kapadı. Bu sefer Marius onun harap evin koridorunda uzaklaşan, hızla merdiveni inen ayak sesini duydu. O sırada Saint Médard Kilisesi'nde saat 1'i çalıyordu. 13. Solus cum solo in loco remoto non cogitabuntur orare pater noster. Dipnot, Latince, o ücra yerde yapayalnızdı. Pater noster duasını okumayı düşünmüyordu. Marius her ne kadar hayalperestse de, daha önce de söylemiştik, metin yılmaz bir yaratılıştaydı. Yalnızlık içinde derin derin düşünme alışkanlığı onda sevgi, acıma duygularını geliştirirken belki de kızmak hastasını azaltmıştı. Ama öfkelenmek hastasına hiç zarar vermemişti. Onda bir Brahman rahibin iyiliğiyle bir yargıcın sertliği vardı. Bir kara kurbağaya acırdı ama engerek yılanını ezerdi. İşte şimdi bakışları engerek yılanının yuvasına dalmıştı. Gözlerinin altında bir canavar ini vardı. Bu sefilleri ayaklar altında çiğnemeli, diyordu. Ortadan kalkacağını umduğu bilmecelerden hiçbiri aydınlanmamıştı. Tersine hepsi daha da koyulaşmıştı. Lüksemburg'daki güzel kız çocuğuyla Bay Leblanc adını verdiği adam hakkında Jondrette'in onları tanıdığından başka bir şey öğrenememişti. İçeride söylenen karanlık sözler arasında açık olarak yalnız bir şeyi fark ediyordu. Bir tuzak hazırlanıyordu. Karanlık, korkunç bir tuzak. Her ikisi de büyük bir tehlike içindeydiler. Genç kız belki pek değil ama baba muhakkak tehlikedeydi. Onları kurtarmalıydı. Jondrette'in iğrenç tasarılarını bozmalı, bu örümceklerin ağını koparmalıydı. Bir süre Jondrette'in karısını inceledi. Kadın bir köşeden eski bir saç mangal çıkarmıştı, demir parçaları arasında bir şeyler araştırıp duruyordu. Marius komodinin üzerinden elinden geldiği kadar yavaşça, hiçbir gürültü çıkarmamaya dikkat ederek indi. hazırlanan şeyin kendisine verdiği korkudan, Jondretlerin onu içine saldıkları dehşette bile, sevdiği kıza belki de bir hizmette bulunabileceği düşüncesiyle sevinç duyuyordu. Ama nasıl davranmalı acaba? Tehlikede bulunan kimselere haber mi vermeli? Onları nerede bulmalı? Adreslerini bilmiyordu ki. Bir an için gözlerinin önünde belirmişler, sonra gene Paris'in sonsuz derinliklerine dalmışlardı. Acaba akşam saat 6'da Bay Leblanc'ı kapıda beklese de, geldiği zaman ona kurulan tuzağa haber mi verse? Ama Jondrette'le adamları onun gözetlediğini görebilirlerdi. Oralar ıssızdı, onlar kendisinden daha güçlü olabilirler. Ya onu yakalamanın ya da uzaklaştırmanın bir yolunu bulabilirler. Böylece de kurtarmak istediği kimse mahvolurdu. Saat 1'i çalmıştı. Tuzak saat 6 için hazırlanıyordu. Marius'un önünde 5 saat vardı. Yapılacak bir tek şey vardı. Düzgün elbisesini giydi, boynuna bir atkı bağladı, şapkasını aldı. Sanki yalın ayak yosunlar üzerinde yürüyormuş gibi hiç gürültü etmeden dışarı çıktı. Zaten Jondrette'in karısı demir parçalarını alt üst etmekle meşguldü. Marius evden dışarı çıkınca Petit Banquier sokağına ulaştı. Bu sokağın ortasına kadar gelmişti. Boş araziyi ayıran, bazı yerleri üstünden atlanabilecek kadar oldukça alçak bir duvarın yanından ağır ağır yürüyordu. Son derece düşünceliydi, yerdeki karlar ayak sesini boğuyordu. Birdenbire pek yakınında bir takım sesler duydu. Başını çevirdi, sokak ıssızdı, hiç kimseler yoktu. Gün ortasıydı ama gene de pek belirli olarak sesler duyuluyordu. Yanından geçtiği duvarın üzerinden bakmak aklına geldi. Orada gerçekten de sırtlarını duvara dayamış, karların üzerine oturmuş, alçak sesle konuşan iki adam vardı. Bu iki adam da kendisine yabancıydı. Biri sakallı, işçi gömlekliydi. Ötekisi uzun saçlı, hırpani kılıklı bir adamdı. Sakallının başında bir takke vardı. Ötekinin başı açıktı, saçlarında kar birikmişti. Marius onların üzerine doğru biraz başını uzatınca konuştuklarını duyabildi. Uzun saçlısı ötekini dirseğiyle dürtüyor, çeteyle olunca bu iş yatmaz diyordu. Sakallısı öyle mi sanıyorsun dedi. Uzun saçlısı adam başına 500 teklik bir mangiz bu. Başa gelecek en berbat şey de 5 yıl, 6 yıl, çok çok 10 yıl kodes. Öteki biraz duralayarak takkesinin altından kafasını kaşıyarak gerçek bir şey bu dedi. Bu gibi şeylere engel olunamaz ki. Ben sana işin mutlaka yürüyeceğini söylüyorum. Şoz babanın arabası koşulmuş olacak. Sonra bir gün önce Gatte tiyatrosunda seyrettikleri bir melodramdan söz etmeye başladılar. Marius yoluna yürüdü. Bu duvarın arkasına pek garip bir şekilde gizlenen, karların üzerine çömelen bu adamların karanlık, anlamsız sözleriyle Jondrette'in pis tasarıları arasında belki de bir ilişki vardır gibi geliyordu ona. İş dedikleri buydu besbelli. Saint Marceau mahallesine doğru yöneldi, rastladığı ilk dükkana bir polis komiserini nerede bulabileceğini sordu. Kendisine Pontoise sokağını 14 numarayı bildirdiler, Marius oraya doğru yola koyuldu. Bir fırının önünden geçerken 2 meteliye bir ekmek aldı. Akşam yemeği yiyemeyeceğini düşünerek onu yedi. Yolda giderken Tanrı'ya şükretti. Düşündü ki sabahleyin 5 frangı Jondrette'lerin kızına vermemiş olsaydı, Bay Leblanc'ın arabasının arkasından gidecekti. Böylece de hiçbir şeyden haberi olamayacaktı. Jondrette'in tuzağına hiçbir şey engel olamayacaktı. Bay Leblanc mahvolacaktı. Hiç şüphesiz kendisiyle birlikte kızı da perişan olacaktı. 14. Bir polis memurundan bir avukata 2 yumruk. Pontoise sokağında 14 numaraya gelince ilk kata çıktı, polis komiserini sordu. Hademe, komiser bey burada yoklar dedi. Onun yerine bakan bir müfettiş var, onunla görüşmek ister misiniz? İşiniz acele mi? Marius evet dedi. Hademe onu komiserin odasına götürdü. Burada bir parmaklığın arkasında uzun boylu bir adam ayakta duruyordu. Sobaya dayanmış, üst üste 3 yakası olan bol bir paltonun eteklerini 2 eliyle tutuyordu. Köşeli bir yüz, ince sert bir ağız, kırlaşmış kalın pek korkunç favoriler, ceplerinizi tersine çevirecek bir bakıştı bu. Bu bakış için keskin değil de araştırıcı denebilirdi. Bu adam Jondrette'den ne daha az vahşi ne de daha az korkunçtu. Bulldog'la karşılaşmak da bazen kurtla karşılaşmak kadar tehlikelidir. Adam Marius'e ne istiyorsunuz dedi efendim kelimesini eklemeden. Komiser bey siz misiniz? Burada yok, onun yerine ben bakıyorum. Çok gizli bir iş görüşeceğim. Öyleyse konuşun. Hem de çok acele. Öyleyse çabuk konuşun. Bu sakin, şiddetli adam hem korkunç hem de güven vericiydi. Hem korku hem güvenlik telkin ediyordu. Marius ona olayı anlattı. Ancak uzaktan tanıdığı bir kimse o akşam bir tuzağa düşürülecekmiş. Kendisi avukat Marius Pommerci, haydut yatağının bitişiğindeki odada oturduğundan bütün tasarlananı aradaki ince bölmeden duymuştu. Bu tuzağı tasarlayan alçak Jondrette adında biriymiş. Suç ortakları varmış, belki de şehir kapıları serserileri. Bunlar arasında bahar çiçeği ya da sarımsakçı denilen bir panşo varmış. Jondrette'in kızları gözcülük edeceklermiş. Tehlikede olan adama haber vermek imkansızmış çünkü adını bile bilmiyormuş. Sonra bütün bunlar akşamın saat 6'sında Hôpital Caddesi'nin en ıssız yerinde 50-52 numaralı evde olacakmış. Bu numarayı duyunca müfettiş başını kaldırdı soğukça. Koridorun sonundaki odada mı diye sordu. Marius tamam dedi. O evi biliyor musunuz? Müfettiş bir süre sessiz durdu. Sonra çizmesinin topuğunu sobanın ağzında ısıtarak öyle görünüyor dedi. Sonra ağzının içinde konuşmaya devam etti. Marius'tan çok boyun bağıyla konuşuyordu sanki. Bu işin içine biraz da çete karışıyor olmalı. Bu kelime Marius'un dikkatini çekti. Çete dedi. Gerçekten de bu kelimeyi duydum. Uzun saçlı adamla sakallı adamın karlar içinde Petit Banquier sokağının duvarları arkasındaki konuşmasını anlattı. Müfettiş homurdandı. Uzun saçlısı Brujon olsa gerek, sakallı da Demilyar denen Demilyar olacak. Gene göz kapaklarını indirmişti düşünüyordu. Şoz babaya gelince onu gözümün önüne getiriyorum. İşte bakın paltomu yaktım. Bu kahrolası sobalarda çok ateş yakıyorlar. 50-52 numara. Eski Gorbo konağı. Sonra Marius'a baktı. Siz sadece o sakallı ile uzun saçlıyı mı gördünüz? Bir de panşoyu. Oralarda ufak tefek, pek genç bir züppenin dolaşıp durduğunu görmediniz mi? Hayır. Ya da iri yarı, hantal, kaba, bitki bahçesindeki file benzer birini? Hayır. Ya da eski bir maskaraya benzer bir herif? Hayır. Dördüncüye gelince onu kimse görmez, hatta yardımcıları, katipleri, memurları bile. Sizin onu görmemiş olmanız şaşılacak bir şey değildir. Marius, hayır dedi. Nedir bütün bu yaratıklar? Müfettiş, daha onların saati değil dedi. Gene sessizliğine gömüldü, sonra yeniden konuştu. 50-52, kulübeyi biliyorum. Sanatkarlar farkına varmadan evin içine gizlenemeyiz. O zaman Vaudeville'in siparişini geri almakla işin içinden sıyrılırlar. Öylesine alçak gönüllüdürler ki, seyirciler onları rahatsız eder. Olmaz olmaz. Onların şarkı söylediğini duymak, onları dans ettirmek istiyorum. Bu monolog bitince Marius'a doğru döndü, ona gözlerini dikerek sordu. Korkar mısınız? Neden dedi Marius, o adamlardan. Marius, sizden korktuğumdan daha çok değil diye karşılık verdi. Bu polis afiyesinin konuşurken daha hala kendisine efendim demediğini fark etmeye başlamıştı. Müfettiş Marius'a gözlerini bir kat daha dikti, yapmacıklı bir tavırla sözüne devam etti. Siz şimdi şurada cesur, namuslu bir adam gibi konuşuyorsunuz. Cesaret suçtan, dürüstlük de otoriteden korkmaz. Marius onun sözünü kesti. Hepsi iyi hoş ama siz ne yapmak niyetindesiniz? Müfettiş, bu evin kiracılarında gece evlerine dönebilmek için birer anahtar vardır demekle yetindi. Sizde de olması gerek. Evet var dedi Marius. Şimdi yanınızda mı? Evet. Onu bana verin. Marius anahtarını yelek cebinden aldı, müfettişe verdi. Beni dinlerseniz oraya kuvvetle gelin dedi. Müfettiş Marius'a tıpkı Voltaire'in kendisine bir kafiye teklif eden taşralı bir akademi üyesine fırlattığı bakışla baktı. Tek bir hareketle pek iri olan iki elini birden paltosunun kocaman geniş ceplerine daldırdı. Oradan iki küçük çelik tabanca çıkardı. Şu yumruk denen tabancalardan. Çabucak, kesin bir sesle konuşarak Marius'a uzattı. Bunları alın, evinize dönün, odanıza gizlenin. Sizi dışarıda sansınlar. Tabancalar doludur. Her birinde 2 kurşun var. İncelersiniz. Bana söylemiştiniz, duvarda bir delik varmış. Adamlar gelecekler. Onları biraz rahat bırakın kendi hallerine. İşin tam kıvamına geldiğini anladığınız vakit, onların yakalanmaları gerektiği zaman bir el silah atarsınız, fazla değil. Üst yanı bana ait. Havaya, tavana, her nereye olursa olsun bir el tabanca. Ama sakın daha erken değil. Faaliyetin başlamasını bekleyin. Siz avukatsınız, bunun ne demek olduğunu bilirsiniz. Marius tabancaları aldı, elbisesinin yan ceplerine yerleştirdi. Müfettiş, böyle koyarsanız çıkıntı yapıyor, belli oluyor dedi. Daha iyisi iç ceplerinize yerleştirin. Marius tabancaları iç ceplerine gizledi. Müfettiş şimdi diye devam etti. Kimsenin kaybedecek bir tek dakikası yok. Saat kaç? 2:30. Saat 7'deydi değil mi? Saat 6'da dedi Marius. Müfettiş vaktim var dedi. Ama ancak size söylediklerimin hiçbir noktasını unutmayın. Pan, bir el tabanca. Marius merak etmeyin dedi. Dışarı çıkmak üzere elini kapının tokmağına koymuştu ki müfettiş arkasından seslendi. Bir de bakın o vakte kadar bana ihtiyacınız olursa ya kendiniz gelin ya da birini gönderin. Müfettiş Javert'i istersiniz. 15. Jondret alışverişini yapıyor. Bir süre sonra saat 3'e doğru tesadüfen Courfeyrac yanında Bossuet ile Muftar sokağından geçiyordu. Kar gittikçe artıyor, her yanı kaplıyordu. Bossuet, bu kar tanelerinin düştüğünü görünce insan gökte beyaz kelebek tanrıları var sanıyor diyordu. Birdenbire Marius'u fark etti. Marius şehir kapısına doğru çıkıyordu, acayip bir hali vardı. Bossuet, bak hele diye haykırdı, Marius. Ben de gördüm dedi Courfeyrac, onunla konuşmalıyım. Niçin? Çok düşünceli. Ne düşünüyor? Yüzünü görmüyor musun? Hangi yüzünü? Birinin peşini kovalayan birisine benziyor. Doğru dedi Bossuet. Şunun gözlerine bak dedi Courfeyrac. İyi ama kimi takip ediyor bu? Herhangi bir çiçekli başlıklı sevimli aşifteyi. Aşık olmuş. Bossuet ama diye üsteledi. Ben sokakta ne sevimli ne aşifte ne de çiçekli başlık görmüyorum. Bir tek kadın yok. Courfeyrac baktı. Bir adamın peşinden gidiyor diye haykırdı. Gerçekten de arkadan görülmesine rağmen kırlaşmış sakalı fark edilen kasketli bir adam Marius'un 20 adım kadar önünden gidiyordu. Bu adamın sırtında yepyeni, bedenine bol gelen bir redingotla çamurdan kararmış, lime lime olmuş berbat bir pantolon vardı. Bossuet bir kahkaha attı. Bu adam kim acaba? Bu mu dedi Courfeyrac? Bu bir şair. Şairler çoğunlukla tavşan derisi satıcılarının pantolonuyla Fransa Senato üyelerinin redingotunu giyerler.